Hayırlı akşamlar sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Ağır Zaman ve Yaratılış Gerçeği programımıza A9 TV, Kaçkar TV, Sipas Vizyon TV, Hatay HRT Akdeniz TV, Mavi Karadeniz Radyo, Nevşehir Kapadokya TV, Pop Radyo Ankara, Mardin Kanal 47, Mersin İstiklal TV, Tokat Turhal Süper TV ve Radyo, Kütahya Destan TV ve Harunihal TV sitemizden devam ediyoruz inşallah. Nasıl başlayalım hocam? Evrim teorisiyle başlayalım inşallah.
Önce başlayalım istersen.
Evet hocam inşallah. Şimdi evrim teorisini tabii sürekli anlatıyoruz. Değil mi? Birçok yönden evrim teorisi yıkılıyor. Bunlardan birisi de fosiller. Yani asıl çünkü fosiller tek başına evrim teorisini darmadağın ediyor Allah'ın izniyle. Çünkü evrimcinin iddia ettiği gibi bir süreç oluşmuş olsaydı tarihte, canlılık tarihinde milyonlarca hatta milyarlarca onların iddia ettiği gibi yarım yamalak canlı bulmamız gerekirdi bizim yeryüzünün katmanlarında. Ama Darwin'in döneminde de, Darwin evrim teorisini ortaya attığında o dönemde de çok büyük bir hızla kayıtlar inceleniyordu, fosil kayıtları. Çünkü onlarla ispat edeceklerini zannediyorlardı evrimciler, fosil kayıtlarıyla. O kayıtları bulabileceklerini zannediyorlardı. Dolayısıyla çok hızlı bir araştırma içine girmişlerdi. Günümüze kadar da bu araştırmalar devam etti. Ama günümüze kadar ve halen değil mi, %90'ından fazlası yeryüzüne çıkmış olmasına rağmen fosil kayıtlarının bir tane bile onların iddia ettiği gibi yarım yamalak bir canlı yok. Rastlamıyoruz. Bakın Darwin'in sayfamızda Derek Ager isimli bilim adamı şöyle söylüyor. Sorunumuz şudur. Fosil kayıtlarını incelediğimizde sürekli aynı gerçekle karşılaşırız. Kademeli evrimle gelişen değil, aniden yeryüzünde oluşan gruplar görürüz. Canlıların yeryüzünde aniden oluşmuş olmaları ise yaratıldıklarının bir ispatıdır. Bakın Derek Ager isimli bilim adamı çok net bir şekilde bunu söylüyor. Zaten Darwin de diyor ki eğer teorim doğruysa diyor, değil mi? Neden yeryüzünde sayısız ara geçiş fosilini göremiyorum diyor, bulamıyorum diyor. Çünkü yok, evet. O yüzden bulunmuyor.
O dönemde zaten hani fosil katmanlarının hepsi çoğu açılmamıştı. Fakat ileride buluruz diye diyorlardı söylediğin gibi. Ama şu anda dediğin gibi %99'u açıldı bunlar. 99,9 bütün katmanlar, yani canlılığa rastlanan bütün fosil katmanları ve tek bir ara geçiş formuna rastlanmadı. Onların iddiası neydi? Deniz yıldızı var demişti. Değil mi? Deniz yıldızından balığa dönüşüyor ve bu milyonlarca senede oluyor iddiaları var. Şimdi deniz yıldızı fosilinden elimizde milyon tane var. Balık fosilinden de milyon tane var. O zaman arada ne olması gerekiyor? O ara geçiş yavaş, önce mesela kulak oluşuyor, göz oluşuyor, kuyruk oluşuyor deniz yıldızının. Bunların hepsinden o ara geçiş çok uzun olduğu için trilyonlarca olması gerekiyor ara geçiş formlarından. Oysa bütün katmanların açıldığı tek bir ara geçiş formu yok. Bu zaten bunu evet, tamamen yıkıyor, evet, bu teorilerini ve şu anda zaten şu anda bayağı
aslında
bir perişan durumdalar.
Fosillerin yaşlarının bu kadar uzun olması, bu kadar milyon senelerden bahsetmemiz de çok enteresan. Çünkü evrim teorisinin iddiasına göre yavaş yavaş evrimleştiği iddiasıyla geliyorlar. Ve bunu hani test etmenin zor olması düşünülüyor tabii. Yani bunu gözlemlemek insan ömrü yetmeyeceği için. Ama Allah bize fosillerle bu gerçeği açıkça gösteriyor ki işte 300 milyon yıllık fosilden bahsediyoruz. Yani artık daha ne kadar uzun bir zaman olsun ki zaten bir canlının değişebileceği ne kadar bir zaman olabilir? Ama 300 milyon yıl içinde dahi en ufak bir değişim yok. Başlangıçta neyse şu andaki canlı aynısı. İşte bu da evrimin çok büyük bir açmazı.
Evet. Bakın evrimci bilim adamları bir tane bile delil getiremiyorlar. Değil mi? Yani mutasyonları iddia ediyorlar. Mutasyonların yeni bir özellik ekleyemeyeceği bilimsel olarak ispatlandı. Yapılan yıllarca süren deneylerle ispatlandı. Şimdi biz ama ve fosil getiremiyorlar en önemlisi. Fosillerden bahsediyoruz. Fosil getiremiyorlar bir tane bile çünkü yok. Ayrıca olmadığını da şuradan anlıyoruz. Başvurdukları sahtekarlık yöntemleri.
Evet.
Evrimcilerin.
Mesela Nebraska adamı.
Evet.
Bu başlı başına Pit Down adamı. Mesela bunlardan şimdi Nebraska adamını açalım isterseniz.
Tabii.
Nebraska adamı aslında bütün bu şey, Nebraska adamı dedikleri bir domuz dişi buluyorlar. Ve bu domuz dişinden hareketle senaryolar yazıyorlar. Sanki bir ara geçiş formu bulmuş gibi bunun aileleriyle ilgili bir şey yapıyor, çizimler yapıyorlar. Dünya basında veriyorlar. Ortalığı velveleye verip sanki böyle bir ara geçiş formu varmış gibi insanlara lanse ediyorlar. Bakın, Nebraska adamı 1922'de Amerikan Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Henry Fairfield Osborne tarafından Batı Nebraska'daki yılan derisinin yakınlarında Plosen dönemine ait bir azı dişi fosili bulmasıyla başlıyor. Bu diş fosili iddiaya göre insanın ve maymunun ortak özelliklerini taşıyor. Bunu da nasıl bulduysa... Nebraska adamı adı verilen bu fosilin sözde bilimsel ismi ise hemen üretiliyor. Biliyorsunuz Latince isimler vererek, çok karmaşık, uzun ve kimsenin söyleyemeyeceği gibi isimler vererek sanki bunu bilimselmiş gibi insanlara lanse ediyorlar. Ve böylece tamam diyoruz, bilim adamları bu uzun ismi verdiyse, söylenemiyorsa biz daha söyleyemiyoruz. Nasıl bir demek ki doğru diye kabul etmemiz gerekiyor. Hesperepithecus Harold Koch diye bir isim veriyorlar.
Evet.
Bakın, bu tek dişe dayanılarak Nebraska adamının kafatası ve vücudunun rekonstrüksiyonları, çizimleri yapılıyor. Bak, dişi buluyor. Dişin etrafını, adamın gözünü, boyunu, kilosunu, ailesini, hatta ailesini çiziyorlar. Eşini çiziyor. Oradaki yaşam ortamını çiziyor. Yani hangi insan herhangi bir şey bulduğunda, diş veya bir kemik bulduğunda, bu kemiğin nasıl bir ortamda yaşadığını, ailesinin resimleri nasıl şey yapabilir? Yani adamlar bütün gün herhalde içki içip hanım hayal dünyasında bir hayatları var yani. Bakın, bu yandaki resim var, şeyde göreceğiniz gibi. Yandaki resimde bu diş parçasına dayanarak nasıl bir hayat sürdüğünü ve bunu da bilimsel dergilerden birisi Illustrated London News adlı dergide gösteriyor. 1922'de yayınlanıyor şu. Bakın, şu anda o dişten bu yola çıkarak şöyle bir çizim yapmışlar.
Bir dişten yola çıkarak aileyi, evet, çiziyorlar bu. Çok
nasıl bir hayal gücü?
Fazla bir hayal gücü gerektiriyor. Evet.
Fakat bu da domuz dişi olduğu anlaşılınca, daha sonra bu bir yalan olduğu anlaşılınca da acayip bir hüsran uğruyorlar.
Evet.
1927'de iskeletin öbür parçaları da bulundu. Bulunan yeni parçalara göre bu diş ne maymuna ne de insana aitti. Diş Prostethopus cinsinden yabani bir Amerikan domuzunun soyu tükenmiş bir türüne ait olduğu anlaşıldı. Yani bu büyük bir sahtekarlık olarak günümüzde diğer sahtekarlıkların yanına gelerek evrimcilerin insanları nasıl kandırdığına bir delil olarak bize,
evet,
bir...
Şimdi niye bu yönteme başvuruyor evrimciler? Değil mi? Yani bu zor bir şey. Niye bu zorluğa giriyor? Sürekli yalan söylemek durumunda kalıyor insanlara. Çünkü bir tane bile fosil yok. Evrim teorisini iddia ettiği gibi bir fosil yok.
Evet.
Ama biz, bakın, bilimsel açıklamalar yapıyoruz. Bu çok önemli. Ve bilimsel yönden delillendiriyoruz evrim teorisinin olmadığını, Allah'ın değil mi, ol demesiyle tüm canlıları yarattığını delillendiriyoruz. Şimdi masamızda iki tane fosil var. Onları gösterelim seyircilerimize. Mesela bu elimde tuttuğum fosil, sincap kafatası fosili. 23 milyon yıllık sincap kafatası. Bakın şimdi ekrana günümüzde yaşayan sincaba gösteriyoruz. Hiçbir şekilde farklılık yok kafatasında. Yapısı tamamen aynı. Bakın, 23 milyon yıllık sincap kafatası. 23 milyon yıl önce de sincap günümüzdeki sincapla birebir aynıydı. Evrimcilerin iddia ettiği gibi sincap, ilkel bir sincap vardı önce, sonra günümüzdeki sincap vesaire, böyle bir şey yok. Bu tamamen onların uydurmaları. Görmüş olduğunuz gibi 23 milyon yıllık sincap kafatası. Ve kurbağa fosilimiz var şu an. 12 milyon yıllık kurbağa fosili.
Hiçbir değişiklik yok.
Hiçbir değişiklik yok. Evet, ekranda kurbağanın, günümüzde yaşayan kurbağanın resmi bu.
Evet.
Bakın, gördüğümüz gibi hiçbir değişiklik yok. Tamamen aynı. Kol yapısı, bacak yapısı tamamen aynı. Niye aynı? Çünkü bu canlı daha, eğer evrimcinin iddia ettiği gibi daha ilkel olsaydı, kol yapısı, bacak yapısı daha farklı olsaydı, bulunduğu ortamda yaşayamazdı bu kurbağa.
Evet.
Değil mi? Kurbağaların sıçramaları var. birçok özelliği var. Göz yapısı, dil yapısı hepsi ayrı ayrı. Eğer bunlarda biraz eksiklik olsaydı bu kurbağa hayatını devam ettiremezdi. Dolayısıyla 12 milyon yıl önce, değil mi? 12 milyon yıldır yaşıyor kurbağa dünya üzerinde. 12 milyon yıl önceki fosili bu ve günümüzde de kurbağa hala yaşıyor. İşte bu tamamen bu deliller evrim teorisine tek başına yerle bir ediyor. Çünkü biz evrimcilerden karşısında bir, değil mi? Hocamız söyledi, bir tane getirin dedi. Ödül de vereceğini söyledi hocamız. Daha kaç yıldır bir kişi bile çıkaramadı. Yok çünkü.
Evet. Oysa daha önce hocam, yani bunlar ortaya çıkmadan önce herkes atıp tutuyordu. Her gün gazetelerde biliyorsunuz. Yani hocamızdan şimdi çok tedirgin korktukları için her gün gazetelerde, dergilerde bir tane şu ara geçiş bu formu bulundu. Yok şu şu bu bulundu. Şu bulundu diye ortaya evet. Devamlı bir fosiller koyuyorlardı. Son ama hepsinin cevabını alınca ve bütün bu yaratılış atmasından sonra artık tamamen sesleri kesildi. Şu anda ne gazetede ne dergide böyle şeyler evet. Göremiyoruz. Olunca da zaten cevaplarını alacakları için.
Evet. Hocamız tam gerektiği gibi cevap veriyor maşallah. Evet. Bilimsel olarak cevap veriyor. Evet. Bakın bunlar bilimsel delil. Bunlar değil mi yeryüzünün altından çıkarılmış fosiller. Evet. Ve canlılığın biz ne aşamalardan geçtiğini yani kaç milyon yıl önce var olduklarını bu fosillerden anlıyoruz işte. Ve bunları incelediğimizde değil mi, milyon yıl öncesine ait fosillerin hiçbir şekilde değişmediğini görüyoruz. Bakın Charles Darwin'in Türlerin Kökeni isimli kitabında bir sözü var. Türler başka türlerden belli belirsiz aşamalardan geçerek türediyse neden her yerde sayısız ara geçiş formlarına rastlamıyoruz? Bugün gördüğümüz türler yerine doğada neden biçimlerin karmakarışıklığı ile karşılaşmıyoruz? Yani diyor ki Darwin, eğer bizim iddia ettiğimiz gibi bir süreç olmuş olsaydı diyor, biz bunların fosillerini bulmamız lazımdı diyor. Evet. Ayrıca diyor doğaya baktığımızda bir karışıklık görmemiz lazımdı diyor. Biz doğaya bakınca bir karışıklık görüyor muyuz? Görmüyoruz. Bütün kainatı incelediğimizde hiçbir karışıklık görmüyoruz. Aksine çok inanılmaz bir düzen görüyoruz. İndirgenemez kompleks yapılar görüyoruz. Değil mi? Biz bugün artık biliyoruz göz, kalp, beyin gibi organlarımız, diğer organlarımız. Bu organlar birçok parçanın bir araya gelmesiyle oluşuyor. Ve bu parçaların bir parçasının eksikliği, değil mi? Örneğin mesela 50 parçadan meydana geliyorsa bir organ, onun bir tanesinin eksikliği o organı çalışmaz hale getiriyor. Dolayısıyla o 50 parçasıyla aynı anda o an var olması gerekiyor. O organın çalışabilmesi için.
Tabii.
Yani gözümüzdeki biz, değil mi? Mercek mesela eksik olsa ya da oradaki gelen görüntüyü elektrik sinyaline çevirecek olan yapıda eksiklik olsa, ki evrimciler bunu iddia ediyor, aşama aşama diyorlar. Böyle bir şey olmuş olsa, değil mi? Göz hiç işlemeyecek. Ne olacak? Gözü olmayan bir canlı nasıl yiyecek bulabilir kendisine? Nasıl barınak bulabilir? Hiçbir şekilde bulamaz. Tabii. Canlı yaşayamazdı.
Bir de doğal seleksiyonla seçiyor bunu. Yani doğal seleksiyon ne? Yani doğal seleksiyon hiçbir hani bir seçme gücü mü var bunun mesela? Diyor ki bir de gör yani bu canlı taş toprak bütün bunlar görmeye karar veriyor. Ya taş topraktan bahsediyoruz. Nasıl görmek diye bir şey bilmeden sen mesela 5 duyumuz var. 6. duyu tahayyül edebiliyor muyuz kafamızda? Hani ben şöyle bir duyu daha bulayım. Değil mi? Görme, dokunma, yani duyma, duyma diye nasıl? Ve bütün bunları doğal seleksiyon seçtiğini iddia ediyor. Hadi bunlar da oldu sonra mesela simetri oluyor. Yani bunların hepsi bir yani bir araya gelince evet. Zaten çok büyük bir saçmalık ortaya çıkıyor evrim teorisi.
Zaten Darwin de teorisini ilk ortaya attığında teorisinin zorluklarının farkındaydı. Zaten ayrı bir bölüm açmıştı kitabında teorimin zorlukları diye ve pek çok itirafta da bulunmuş zaten kendisi o dönemin ilkel koşullarında. Pek çok endişesi vardı teorisinin yıkılacağıyla ilgili. Nitekim düşündüğü gibi de oldu. Sadece Darwin de değil tabii itiraflarda bulunan. Darwin'den sonra gelen bilim adamları da zaman içerisinde yaptıkları araştırmalarda, incelemelerde aslında hiçbir şeyin tesadüfen meydana gelemeyeceğini çok net anladılar. Ve bununla ilgili itiraflarda bulundular. Mesela bir tanesi ne hemen bakalım. Darlington Scientific American'da yayınlanan bir makalesinde şöyle diyor. Bize insanoğlunun sanatı kademe kademe geliştirdiği ve sonunda tarihin ışığında ortaya çıktığı anlatıldı. Yani aslında burada söylüyor, bir telkin o şekilde anlatılıyor ve o şekilde doğruymuş gibi kabul ettiriliyor insanlara. Bu yavaş yavaş ve adım adım gibi insanın beynini uyuşturmak için kullanılan kelimeler sürekli olarak tekrarlandılar. İşte evrimcilerin en önemli metotlarından biri. bir yalanı sürekli olarak tekrarlayarak, telkin ederek bilinçaltında onu doğruymuş gibi gösterme çabası. Amaç büyük bir bilgisizliği örtmekti. Biri şu soruyu sormalıydı: hangi kademeler? Ancak bu soruyu soran kişi de verilen yavan cevaplarla uyuşturuldu ve vazgeçti. Yani biraz kurcalayan, aslında bunun mantıksızlığını öne süren kişiler de hemen sindirildiler. Yani üniversitelerde, değil mi, akademisyenler, profesörler bunu dile getirme çabasında olduklarında hemen sindirildiler. Üniversiteden atılma tehdidiyle, kitaplarını yayınlanmama tehdidiyle karşı karşıya kaldılar. Ve en iyisi bunu kabul etmek diye düşündüler. Çünkü aksi takdirde bilim dünyasında kendilerini bir yer edinemeyeceklerini düşünüyorlardı. Çünkü hiç kimse medeniyetin bir anda oluştuğunu düşünmek bile istemiyordu. Bir de bu çok ağırlarına gidiyor tabii. Çünkü bunu kabul etmek demek, Allah'ın varlığını kabul etmek demek. Ki zaten evrim teorisinin de temelinde Allah'ın varlığını inkar etmek üzere kurulmuş bir sistem vardır. O yüzdendir ki, değil mi, Karl Marx Darwin'in kitabını gördüğünde işte aradığımız bu şey demişti. Bu, çünkü evet, kendi teorisinin altını dolduran kendince bilimsel açıklamayı, sözde bilimsel açıklamayı bulmuştu. Ve bundan dolayı büyük bir mutluluk içerisindeydi.
Evet. Evet, inşallah. Şimdi biraz önce bahsettik hiçbir delil getirememelerinden. Ama evrimciler ne yapıyorlar delilleri olmadığı için? Bakın şu an ekrana yansıtıyoruz. Bol bol çizim yapıyorlar. Sürekli bunları görürüz, değil mi? Filmlerde, evrimci yayın organlarında. Sürekli çizimle insanları bu şekilde, yani böyle bir süreç sanki olmuş gibi kandırmaya çalışırlar. Bakın sırf çizim. Yani bizim gibi bir fosil gösteremezler. Onların iddia ettiği gibi, değil mi? Onların iddia ettiğini ispatlayacak bir şey gösteremezler çünkü yok. Dolayısıyla ne yapıyorlar? Sırf çizim yapıyorlar.
Evet.
Sürekli çiziyorlar bol bol. Değil mi? Böyle bir süreç olmuş gibi sahtekarlıklara başvuruyorlar. İşte biraz önce söyledik, Nebraska adamını anlattın hocam. Değil mi? Piltdown adamı var.
Evet.
Mesela çeneyle kafatasını birleştiriyorlar.
Evet. Orangutan çenesiyle, evet, insan
orangutan
kafatası.
Orangutan çenesiyle insan kafatasını birleştiriyorlar. Ve bunu 50 yılı aşkın bir süre müzede sergiliyorlar. İnsanın ara geçişi diye sergiliyorlar. İnsanları kandırıyorlar.
Evet.
Böyle sahtekarlar.
Evet.
Ve bunu bilimsel olarak sahtekarlık yapıyorlar. Yani normal bir yalan da değil, değil mi?
Evet.
Yani bu en önemli açıklama, insan nasıl oldu, yaratıldı.
Evet.
Bu yönde bunu yalan söylüyorlar.
Aslında bilim adamları insanlara çok büyük bir özür borçlular. Yani evrimci, evet, bilim adamları tabii. Çünkü 150 seneye aşkın bir sene zamandır bu yalanı ısrarla insanlara telkin etmekle uğraştılar. Ve aslında bunun bir yalan olduğunu kendileri de biliyorlardı.
Evet.
Değil mi? İnsanları da bu yönde teşvik ettiler. Gerçeğin evrim olduğunu, işte yaratılışın olmadığını insanlara anlatmaya çalıştılar. Bu nedenle de büyük bir özür borçlar aslında, evet, insanlara.
Evet.
Değil mi? Bu yaptıklarının bir hata olduğunu söylemek zorundalar ki şu an gelinen noktada aslında yani hiç sesleri çıkmayan noktaya geldi zaten. Yani bir özür dilemeseler dahi.
Ama itiraflarda bulunuyorlar. Birçok
itiraflarda bulunuyorlar.
Paul Grass onlardan bir tanesi diyor ki mesela mutasyonlarla ilgili şeyleri bahsediyor ki şanslı mutasyonların hayvanların ve bitkilerin ihtiyaçlarını karşılamasını sağladığına inanmak gerçekten çok zordur. Ama Darwinizm bundan fazlasını da ister. Tek bir bitki, tek bir hayvan tam olması gerektiği şekilde binlerce ve binlerce faydalı tesadüfe maruz kalmalıdır. Yani mucizeler sıradan bir olay haline gelmesi lazım ki bunlar olabilsin diyor. İnanılmaz derecede düşük ihtimallerin bir normal sıradan bir mucize şeklinde oluşması gerekiyor diyor. Hayal kurmayı engelleyen bir şey yok diyor. Ama buna bilim dahil edilmemelidir diyor. Artık bu bilim adamı da biliyorsunuz daha önceden evrimci ama artık diyor ki artık bunu bilimi dahil etmeyelim buna diyor.
Evet.
Gerçekten, evet, de yani bir mucize yani zaten bu yani yaratılış delili. Yani o mucize dediğin şey zaten bir mucize var tabii ama onu yaratan bir varlığın sayesinde oluyor. Yani mutasyon dediğin şeyin nasıl bir gücü var? Mesela doğa ana diyor. Doğa ana kim? Doğa ana dediğin taş topraktan oluşan şey. Doğa ana karar verdi diyor. Ve adam buna koskoca bir profesör buna inanıyor yani. Taş toprak diyor karar verebiliyor diyor. Rüzgar esti, şimşek çaktı, böyle oldu, şöyle oldu ve canlılık oluştu diyor.
Evet.
Yani bunun oluşması diyor bir yani etrafta Boeing 747 uçağından bahsediyor biliyorsun bir bilim adamı. Onunla ilgili de söyleyeyim. Bütün evreni kaplayan bir hurda yığını düşünün. Bu hurda yığınına bir fırtına isabet ediyor. Şimşek çakıyor, yağmur yağıyor. Şey oluyor, sonra mükemmel bir, bütün uçmaya hazır bir Boeing 747 uçağının hazır durumda meydana gelmesine benzetiyor bilim adamları bunu. İşte bunun adı Sir Fred Hoyle bunu diye. Evet. Böyle bir şey mümkün mü yani? Yani 5 yaşındaki bir çocuk bile inanmaz böyle bir şeye. Ama bu adamlar normal yıllarını vermiş değil mi? İnsanların gözünün içine baka baka bu yalanı yıllardır söylüyorlar. Ve hiç utanma yok. Ya bu özürü zaten çoktan borçlular da
evet.
Artık yavaş yavaş değişiyor tabii. Hocamızın sayesinde, hocamızın eserleri sayesinde bütün evet. Her şey, bütün dünyada hı hı. Evrim teorisi şu anda bir gerçekten utanç verici bir bilim dalı olarak
evet.
Kenarda duruyor.
Allah zaten insanları Kur'an-ı Kerim'de bilime teşvik ediyor. Göklerde ve yerde nice ayetler olduğundan, sayısız mucizeler olduğundan bahsediyor. Ve insanoğlunun bunları inceleyerek Rabbini tanımasını, Rabbini hakkıyla takdir edebilmesini istiyor Yüce Allah bizden. Dolayısıyla zaten bir Müslümanın en önemli görevlerinden bir tanesidir. Rabbini tanımak, ona yakınlaşmaya vesile olacak bilgileri edinmek, öğrenmek bir Müslüman için çok değer, önemlidir. Gerçekten de hocamızın bu konuda insanların imanına vesile olma noktasında Allah kendisinden razı olsun. Çok büyük emeği oldu. Ve eserlerinin özellikle yurt dışında da çeşitli dillere çevrilmiş olmasıyla milyonlarca insan imanına vesile oldu gerçekten. Buna dair haberler, mesajlar internet üzerinden sıkça geliyor. Mektuplar yazılıyor. Ve Müslümanlar hiç olmadığı kadar geçmişte belki de Müslüman olduklarını çok gururla söyleyebiliyorlar. İbadetlerini çok rahat şekilde yapabiliyorlar ve insanlara anlatabiliyorlar. Çünkü Müslümanın gerçekte aslında bazı yanlış anlatımların aksine son derece modern, bilime, sanata, estetiğe çok önem veren, temizliğe çok önem veren bir din olduğu, İslam ahlakının bu temeller üzerine kurulu olduğu hocamızın sıkça anlattığı
evet.
Ve gerek hazırlamış olduğu internet siteleriyle, gerek kendi yaşantısıyla bunu en güzel örnek olarak ortaya koymasıyla evet. Müslümanlar da bunun sevincini yaşıyorlar gerçekten. Şimdi girip baktığınızda internette herhangi bir şey arayın, evrimle ilgili olsun, herhangi bir vücudumuzdaki bir organla ilgili olsun, atomla ilgili olsun, hep hocamızın sitelerin mutlaka
referanslar
çıkacaktır. Ve oradan doğru bilgileri, en doğru bilgileri edinme imkanı olacaktır insanların. Gerçekten de bu vesileyle mesela bugün okullarda öğrenciler hiçbir şekilde evrime inanmıyorlar. Evet. Çünkü yani bir şekilde evrim telkini verilmiş olsa dahi onlara internet diye bir şey var. Açıp bakıyorsunuz, yazıyorsunuz ve kıyaslama imkanı buluyorsunuz. Yani tek taraflı anlatım yok. Tek taraflı anlatım olsa dahi siz bilginin evet. Doğrusuna ulaşabiliyorsunuz. Ve ulaştığınızda zaten aklı selim bir insan mutlaka görür. Yani vicdanen Allah'ın yarattığını bilir, anlar. Hiçbir şeyin tesadüfen oluşmayacağı açıktır yani. İnsan kendine baksa, dış dünyaya baksa, bir çiçeğe baksa, içtiği suya baksa, biraz gökyüzü hakkında düşünse, güneşe baksa, yediği yiyeceğe baksa, mutlaka anlar yani vicdanen Allah'ın yarattığını. Evet. Çünkü o kadar açıktır ki.
Ama bu tür düşünceyi de yani Sayın Hocamız sayesinde insanlar bu şekilde düşünmeye başladı. Yani insanlara ve bize nasıl düşünmemiz gerektiğini, hangi soruları sormamız gerektiğini, nasıl yani bunun nasıl bir iman hakikati olduğunu hocamızın bize öğrettiği şekilde anlayabildik.
Evet.
Yani bu da çok büyük bir hizmet. Yani elhamdülillah, Allah razı olsun. Bütün dünya şu anda nasıl düşünmesi gerektiğini, yani her şeyin nasıl bir mucize olduğunu hocamızdan öğrendi.
İnşallah.
Biraz önce Charles Darwin'in sözünü okumuştuk değil mi? Niye baktığımızda diyor, doğayı incelediğimizde bir karmaşıklık göremiyoruz diyor. Biz de değil mi, doğayı incelediğimizde hiçbir şekilde bir karmaşıklık görmüyoruz. Düzen görüyoruz. Allah'ın yarattığını görüyoruz. Ve sürekli yaratmaya devam ettiğini görüyoruz. Bakın altın oran bunlardan bir tanesi. Bu düzenin deliliyle altın oran. Birçok doğadaki, doğada var olan birçok şeyde altın oran var. Altın oranla ilgili filmimiz var. Onu izleyelim inşallah. Thank you. Evet, maşallah. Birçok canlıda, Yusufçuk'ta, insanın yüzünde, insanın vücudunda, Natulus'ta, deniz kabuklularında, birçok çiçekte, Nilüfer bitkisinde hep altın oranı görüyoruz. Bu da Allah'ın yarattığını, tek bir yaratıcı tarafından yaratıldığını, Allah'ın yarattığını bize delildi inşallah. Maşallah.
Evet, çok sayıda hakikaten böyle canlılarda mucize var. Mesela altın yağmur kuşu var. Ondan bahsetmek istiyorum ben. Bu altın yağmur kuşu dediğimiz kuş, Alaska'dan Hawaii'ye göç ediyorlar her sene. Ve göçleri, yani 88 saat süren bir yolculuktan bahsediyoruz göç dediğimiz. Bu kuşların 200 gram ağırlığı var. Ve bu 200 gramın 70 gramı yolda yakıt olarak kullanacağı ayağlardan oluşuyor. Bir saat boyunca uçmak için harcadığı enerjiyi bilim adamları tespit ediyorlar bu kuşun. Ve kuşun toplam 88 saatlik uçuş için en az 82 gram yakıta ihtiyacı var. Yani en az 82 gram yakıt harcayacağı sonucuna varıyorlar. Bu da işte 82 gram yağ demek. Yani 70 gram yağı vardı. 82 için 12 gram eksiği var. 12 gram açığı var. Ve dolayısıyla işte Hawaii'ye varmadan yüzlerce kilometre önce yakıtının bitmesi ve denize düşmesi icap eder. Ama hiçbir zaman böyle olmuyor. Ya altın yağmur kuşları her seferinde başarıyla Hawaii'ye ulaşıyorlar. Peki bu canlıların sırrı ne? Allah öyle güzel bir yöntem ilham etmiş ki bu canlılara. Bu şekilde uçuşlarını gerçekleştirebiliyorlar. Olay şu, gelişigüzel bir şekilde uçmuyor bu kuşlar. V şeklinde uçuyorlar. Yani hepsi havada bir V şeklini alıyorlar. Ekranda da görülüyor. Bu V şekli karşılaştıkları hava direncini azaltıyor. Bu uçuş deneyi o kadar etkili ki %23'lük bir enerji tasarrufu sağlıyor canlıya. Yani bu şekilde yere indiği zaman fazladan 6-7 gram yağ kalmış oluyor. Yani üstelik bu yağ da gereksiz bir yağ değil. Rüzgar ters yönden eserse yedek olarak tutulan bir yakıt.
Onun da hesabı yapılmış. Bilim adamlarının hesabıyla pek tutmuyor yani.
Aynen öyle.
Altın yağmur kuşu bilim adamlarından, o kadar üniversite okumuş, yapmış, evet, hesaplar yapan bilim adamlarından çok daha hassas ve evet, bütün şartları ortaya koyarak bir şey yapmış.
Şimdi en basitinden biz bir arabayla bir yolculuğa çıkacak olsak, evet, ya bunu işte insanın sahip olduğu şuurla, akılla, ortada olan istatistiklerle ölçmesi, biçmesi bile bir konu. Değil mi? Evet. Buradan işte sizin Almanya'ya arabayla gitmek için ne kadar zaman, ne kadar yakıta ihtiyacınız var? Ekstra durumlar olursa yakıtın azalması, artması ne kadar olur? Siz insan olarak bile bunu hesaplamakta zorlanırsınız ki biz burada bir kuştan bahsediyoruz. Evet. Yani bu kuş kendi uçuşu için ne kadar yağ gerektiğini nereden biliyor? Bu yağ oranını yolculuk öncesi nasıl ayarlıyor? Yani vücudunda 70 gram yağ olacak şekilde bir ayarlama. Biz kendi vücudumuzda dahi işte o ayarlamayı tutturmaya çalışıyoruz değil mi? Yani sağlıklı olmak için, evet, sağlıklı olmak için belirtilen bir oran var mesela vücutta yağ oranı. Yani o orana ulaşmak için işte spor yapıyoruz, yiyeceklerimize dikkat ediyoruz ki o oranı tutturalım ki onda bile insan başarılı olamayabiliyor. Bu kuş her yolculuk öncesi bunu başarıyor. Uçuş mesafesini hesaplıyor. Tam olarak ne kadar yakıt gerektiğini biliyor. Artı Alaska'dan Hawaii'ye neden gidiyor? Yani oradaki koşulların daha iyi olduğunu kendi yaşamı için bilmesi lazım. Birinin ona söylemiş olması lazım ki oraya gitsin. Yolu nasıl biliyor? Yani bu kadar uzun bir yol. Değil mi? Evet. Elinizde bir harita olmadan, bir yön belirleyici bir şey olmadan bu kadar yolu uçması. Bunlar işte hep Allah'ın ilhamıyla hareket ettiklerinin bir göstergesi. Zaten Allah ayetinde buna dikkat çekmiştir. Gökyüzünde değil mi, dizi dizi uçan kuşlar, onları göğün boşluğunda Allah'ın tuttuğu, bunlar hep ayetlerde Allah'ın dikkat çektiği konulardır. Kuşkusuz ki kuşların bu yolculuğu da yine kendi iradeleriyle gerçekleştirdiği bir başarı olamaz. Allah her canlıya ihtiyacı olan özelliği, sistemi,
evet, ilham
vermiştir. Ilham. Onu o sistemlerle donatmıştır. Tüm bunlar Allah'ın ilhamıyla gerçekleşir inşallah.
İnşallah. Burada tabi dediğin gibi hocam Allah'ın ilhamıyla hareket ettikleri çok belli. Ve bizim vücudumuzda da, yani biraz önce verdiğin örnekte, şimdi biz de vücudumuz için hangisi sağlıklı yağ oranı biliyoruz ama vücudumuzun içindeki bu sisteme hiçbir şekilde müdahale edemiyoruz. Zaten müdahale etsek bozulur o sistem.
Tabii.
Yani çok daha akıl sahibi bir varlık tarafından, Allah tarafından sürekli kontrol ediliyor ve anan yaratılıyor. Yani başka türlü olsa zaten hiçbir şekilde devam edemez Allah'ın izniyle. Tabii. Allah sürekli kudreti altında tutuyor.
Allah sonsuz akıl sahibi, sonsuz kudret sahibi. İnsanlarda zaten tecelli eden, yani insanın da düşünüyorum dediği, akıl ediyorum dediği şey yine Allah'ın kendisine ilham ettiği kadar, Allah'ın kendisine öğrettiği bilgi kadardır. Evet. Onun dışında da çıkamaz insan.
Evet, inşallah. Biraz önce evrimcilerin sahte delillerinden bahsettik. Değil mi? Nevrask adamı, evet. Piltdown adamı. Tabii bunlar sadece yalan olanlarından bahsettik ama sonu daha böyle zahiren kötü gibi biten sahtekarlıkları da var evrimcilerin. Mesela Otabenga adamı.
Evet.
Değil mi? Afrika'dan bir pigmeye, değil mi? Oradaki yerli halktan birisine, bir insana erkek alıyorlar. Amerika'ya götürüyorlar bilim adamları. Orada hayvanat bahçesine koyuyorlar. Değil mi? Bu maymunla insan arasındaki geçişi bulduk diyorlar biz. Yani yaşayan bir örneğini bulduk diyorlar.
Evet.
Çünkü öyle bir ihtiyaçları var. Onu bulduk diyorlar. Getiriyorlar o insana, kapıyorlar hayvanat bahçesine.
Diğer orangutanın yanına koyuyorlar hatta.
Orangutanların yanına koyuyorlar maymunların ve bu kişinin ailesi var. Eşi var, çocukları var, bir hayatı var orada. Onu alıp hayvanat bahçesine götürüyorlar. Ne oluyor sonra? O kişi intihar ediyor.
Evet.
Yani baksanıza sonucuna, değil mi? Kişinin intihar ediyor orada o insan. Evrimciler işte böyle hiç delilleri olmadıkları için böyle gözü kararmış bir şekilde fütursuzca yalan söylemeye devam ediyorlar.
Tabii evrimin yani bu bilimsel tartışma konusu dışında diğer ideolojilere de zemin oluşturduğu gerçeği var. Değil mi? Bugün ırkçılığın temelinde, komünizmin, faşizmin temelinde hep evrim teorisinin olduğunu görüyoruz. Yani demin bahsettiğin konu aslında bir çeşit ırkçılığın, değil mi, bir göstergesi.
Evet.
Farklı ırkları küçük görme, hep bunlar Darwin'in aslında orta attığı görüşlerdi. Yani hayat mücadelesi olduğu ve bu mücadele içerisinde kendini geliştirememiş olan ırkların elenip gideceği.
Veya onların hayvan görülüp onların elimine edilmesi gerektiği.
Evet.
Mesela sömürgecilikte gerçekten söylediğin gibi buradan bu dayanaktan itibaren Darwinizme dayanarak bütün dünyaya bütün o Portekizler, İngilizler gidip sömürgecilik adı altında oradaki yerli halkı yarı hayvan diyerek öldürüyorlar. Evet. Ve onların bütün yerlerini, mallarını, mülklerini, başka altınlarını, şey, her şeyini o şekilde sömürgeleri altına alıyorlar.
Evet.
Yani bu da zaten onun temelinde.
Tabii evrimci bakış açısında bu var. Yani hastalıklı olan, işte sakat olan kişiler toplum içerisinde elimine edilmesi gereken bir kesim olarak görülüyor. Ve işte Stalin döneminin Rusya'sında,
Hitler'in olsa,
Hitler'in, evet, Almanya'sında bunun, evet, örneklerine rastlayabileceğimiz şekilde o dönemde işte hastalıklı olan insanlar, sakat olan insanlar toplu şekilde katlediliyorlar. Çok ciddi oranlarda insan öldürülüyor, katlediliyor yani. Ve bu hep evrim teorisinin temeline dayandırılıyor yani bu görüş. Çünkü bir yere dayandırılmadan bunu yapamaz kimse. Buna bir açıklama kendince bulması gerekir. Ve o aradığı açıklamayı da evrim teorisinde bulmuş.
Evet. Evrimcilerin sahte delillerinden birisi de Solekant balığı.
Evet.
Onunla ilgili filmimiz var. Onu izleyelim inşallah.
Solekant sınıfına dahil olan balıkların fosilleri bir zamanlar evrimin sudan karaya geçiş masalına çok güçlü bir delil olarak öne sürülüyordu. Evrimci biyologlar bu canlının fosillerinden yola çıkarak canlının vücudunda ilkel bir akciğer gelişmiş olduğunu ileri sürmüşlerdi. Bu pek çok bilimsel kaynakta anlatılıyor, hatta Solekant'ı denizden karaya çıkarken gösteren çizimler yayınlanıyordu. Ve tüm bunlar canlının soyu tükenmiş bir tür olduğu varsayımına dayanıyordu. Ancak 22 Aralık 1938'de Hint Okyanusu'nda çok ilginç bir keşif yapıldı. 70 milyon yıl önce soyu tükenmiş bir ara geçiş formu olarak tanıtılan Sörekant ailesinin Latimeria türüne ait canlı bir üyesi okyanusun açıklarında ele geçti. Sörekant'ın kanlı canlı bir örneğinin bulunması evrimciler açısından büyük bir şok olmuştu. Evrimci paleontolog J.L.B. Smith, yolda dinozora rastlasaydım daha çok şaşırmazdım demişti. İlerleyen yıllarda başka bölgelerde de 200'den fazla sörekant yakalandı. Bu balıkların yakalanmasıyla beraber bu canlılar üzerinde yapılan spekülasyonların gerçek dışı oldukları da anlaşılmış oldu. Sörekant iddiaların aksine ne ilkel bir akciğere ne de büyük bir beyne sahipti. Evrimci araştırmacıların ilkel akciğer olduğunu düşündükleri yapı, balığın vücudunda bulunan bir yağ kesesinden başka bir şey değildi. Dahası, sudan çıkmaya hazırlanan bir sürüngen adayı olarak tanıtılan Sörekant'ın, gerçekte okyanusun en derin sularında yaşayan ve 180 metre derinliğin üzerine hemen hiç çıkmayan bir dip balığı olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine Sörekant'ın evrimci yayınlardaki popülaritesi bir anda yok oldu. Peter Farey adlı evrimci paleontolog, Nature dergisinde yayınlanan bir makalede bu konuda şunları söylemektedir. Sörekantların, tetrapodların atasına yakın olduğuna dair görüş, uzun süredir kabul gördüğü için, Latimeria'nın canlısının bulunmasıyla birlikte, balıklardan amfibiyenlere geçişi hakkında doğrudan bilgilerin elde edileceği ümit edilmişti. Ama Latimeria'nın anatomisi ve fizyolojisi üzerinde yapılan incelemeler, bu ilişki varsayımının sadece bir temenniden ibaret olduğunu, Sörekant'ın bir kayıp bağlantı olarak gösterilmesinin bir dayanağının olmadığını ortaya koydu. Böylece balıklar ve amfibiyenler arasındaki en sık kullanılan ara form iddiası da geçersiz hale geldi.
Evet, bu da başka bir evrimcilerin sahtekarlıkları. Yani gerçeğinden tamamen çarpıtarak, değil mi? Sörekant bir dip balığı olmasını, dip balığı, değil mi? O hani yağ kesesi olduğu anlaşılıyor. Ama onu yarı akciğer diyorlar. Yüzey balığı da işte açıkta çıkacak diyorlar. Tamamen artık uydurmayla farklı şekilde gösteriyorlar insanları kandırabilmek için. Niye peki bunu yapıyorlar? Onu da Richard Levantin isimli bilim adamı söylüyor sebebine. Diyor ki bizim materyalizme olan bir inancımız var. A priori yani önceden kabul edilmiş, doğru varsayılmış bir inanç bu. Bizi dünyaya materyalist bir açıklama getirmeye zorlayan şey bilimin yöntemleri ve kuralları değil, aksine materyalizme olan priori bağlılığımız nedeniyle dünyaya materyalist bir açıklama getiren araştırma yöntemlerine ve kavramları kurguluyoruz. Materyalizm mutlaka doğru olduğuna göre de ilahi bir açıklamanın sahneye girmesine izin veremeyiz. Haşa. Değil mi? Bunu yani sadece inançla ilgili olduğu için yani önceden kabul edilmiş bir inanç bu. Yani bunu olmadığını bilerek, değil mi? Doğru olmadığını bilerek Allah'ı kabul etmemek için haşa bunu yalanla insanlara empoze etmeye çalışıyorlar, kandırmaya çalışıyorlar. Çizimle, sahtekarlıkla bir sürü bunun için yöntem kullanıyorlar. Evet, bir videomuz daha var hocam. O da Neandertallerle ilgili. Orada da çünkü birçok evrimcilerin çarpıtması var. Onu izleyelim.
Thank you.
evrimciler tarafından insanın ilkel atası olarak gösterilmeye çalışılan Neandertallerin sadece kaybolmuş bir insan ırkı olduğu bugün artık kesin olarak ortaya çıkmıştır. Neandertaller bundan 100 bin yıl önce Avrupa'da aniden ortaya çıkmış ve yaklaşık 35 bin yıl önce de yine hızlı ve sessiz bir biçimde yok olmuş ya da diğer ırklarla karışarak asimile olmuş insanlardır. Günümüz insanından tek farkları iskeletlerinin biraz daha güçlü ve kafatası büyüklüğü ortalamalarının biraz daha yüksek olmasıdır. Neandertaller bir insan ırkıdır ve bugün artık bu gerçek hemen herkes tarafından kabul edilmektedir. Evrimciler bu insanları ilkel bir tür olarak göstermek için çok çabalamışlar ama bütün bulgular Neandertal insanının bugün sokakta yürüyen herhangi bir yapılı insandan daha farklı olmadığını göstermiştir. Neandertal en çok günümüzde soğuk iklimlerde yaşamakta olan eski Moğollarla benzerlik göstermektedir. Bulgular Neandertallerin ölülerini gömdüklerini, çeşitli müzik aletleri yaptıklarını ve aynı dönemde yaşamış Homo sapiens sapienslerle beraber gelişmiş bir kültürü paylaştıklarını açıkça göstermektedir. Bu konuda önde gelen bir otorite sayılan New Mexico Üniversitesi'nden paleoantropolog Eric Trinkaus şöyle yazar. Neandertal kalıntıları ve modern insan kemikleri arasında yapılan ayrıntılı karşılaştırmalar göstermektedir ki Neandertallerin anatomisinde ya da hareket, alet kullanımı, zeka seviyesi veya konuşma kabiliyeti gibi özelliklerinde modern insanlardan aşağı sayılabilecek hiçbir şey yoktur. Neandertallerin günümüz insanının soyu tükenmiş bir ırkından başka bir şey olmadığı bilim adamları ve araştırmacılar tarafından anlaşılmıştır. Böylece evrimcilerin yıllarca insanın sözde evrimin bir halkası olarak göstermeye çalıştıkları sahte bir delilleri daha yok olmuştur.
Evet.
Evet, evrimcilerin işte sahte deliller üretme çabaları, bunlar hep boşa çıktı tabii. Ama bunun dışında evrimin üzerinde konuşulması gereken başka tabii açmazları da var. Mesela evrim teorisi hayatta bir yaşam mücadelesi olduğunu ileri sürüyor değil mi? Yani canlılar arasında güçlü olanın ayakta kalacağını, bir yaşam mücadelesi şeklinde devam ettiğini hayatın ileri sürüyor. Ama incelediğimizde baktığımızda aslında öyle olmadığını görüyoruz. Yani canlılar arasında müthiş bir dayanışma, işbirliği, fedakarlık ve yardımlaşma var. Yani insandaki fedakarlık ve yardımlaşma duygusundan kimi zaman çok daha öteye geçen örneklerine şahit oluyoruz canlılar dünyasında. Yani mesela bir insanın, bir annenin yavrusuna olan şefkatini hepimiz biliriz değil mi? Ne kadar sevgi dolu ve fedakarca yaklaştığını bir annenin yavrusuna. Evet. İşte o şefkati düşünün. Canlılarda bunun çok daha şaşırtıcı özelliklerine rastlarsınız. Yani mesela penguenlerin hayatları hakkında hep anlatıyoruz. Onlarla ilgili filmlerimiz de oluyor. Çok belirgin bir örnek gerçekten penguenlerin hayatı. Yani bir annenin, bir babanın yavrusu için, onun doğumu için, onun beslenmesi için yaptığı çok şaşırtıcı. Yani onu ilk defa duyan insanlar genelde çok şaşırıyorlar. Değil mi? Yani aylar boyunca o soğukta işte yavrusunu koruması, hiç kıpırdamadan ve işte yavrusu yumurtadan çıktığında kendisine hemen kursağındaki besinle beslemesi. Bu arada annenin uzun bir yolculuğa çıkarak işte besin toplamaya çalışması. Yani bunlar çok muazzam örnekler. Yani bir hayvan neden böyle bir davranışta bulunsun? Aklı şuuru olmayan bir hayvan. Madem evrim teorisinin iddiasına göre güçlü olan ayakta kalacaksa, hayat bir mücadele ise, hiçbir hayvanın yavrusuna karşı böyle hisler taşımaması gerekir. böyle davranışlar göstermemesi gerekir.
Kesinlikle.
Ya tamamen kendi işte rahatı, kendi yiyeceği, bunun peşinde olması gerekir. Ama bakıyorsunuz yavrusuna karşı müthiş bir hassasiyeti var. İşte bunu da neyle açıklayabilirsiniz? Yani buna işte içgüdü diyorlar. İçgüdü dediğiniz nedir? Allah'ın ilhamıdır zaten.
Evet.
Yani başka bir şekilde ve bunu yapan tek bir penguen değil ki, tek bir hayvan değil ki. Yani tüm penguenlerde bu his standart, senin sabit, bunu hepsi uyguluyor. Yani hiçbir tanesi de bunun dışına çıkmıyor. Çünkü Allah'ın ilhamı var.
Ona bir isim verince o değişmiyor. O yine Allah'ın ilhamı oluyor. Yani evet, senin kupkuru isimlendiriyorsun.
Evet.
Yani bütün doğadaki olayları biliyorsun, bu şekilde bir isim koyarak işte suyun kaldırma kuvveti, işte havanın direnci. Hepsinin zaten bunların isimleri var ama bu zaten Allah'ın dilemesiyle olan, olmuş ve şu anda devam eden evet, kurallar, kanunlar. Gerçekten söylediğin gibi.
Aynı şekilde mesela somun balıklarının da hayatında bu öyle bir fedakarlık örneği var. Eğer slaytlarımız hazırsa somonla ilgili bakabiliriz.
Saatlerimizin sorumu var hocam.
Tamam, ben buradan anlatayım o zaman. Şimdi somon balıkları, Atlantik somon balığının bir yaşam döngüsü var. Nedir bu yaşam döngüsü? Şimdi ilk olarak ebeveynler yumurta dönemlerini akarsularda geçiriyorlar. Ve yumurtalarını bu sulara bırakıyorlar. Daha sonra yumurtadan çıkan somon balıkları birkaç hafta içinde bulundukları ırmağın akıntısı boyunca ilerleyerek denize açılıyorlar. Bazı somon balıkları hayatının ilk 5 yılını açık denizlerde geçiriyor. Evet, mesela buradaki bu resmi de birazdan anlatacağız. 5 yılın sonunda üremeye uygun hale geliyorlar. Erginleşen somon balıkları üreyecekleri yere doğru yolculuğa çıkıyorlar. Yolculuk çok çok uzun sürebiliyor. Mesela köpek somon balığı yumurtlama yerine ulaşmak için 3200 kilometreden fazla yüzüyor. 3200 kilometre. Ya bu yolculuk boyunca tabii çok zorlu koşullar da karşısına çıkabiliyor. Mesela bu demin resmini gördüğümüz şelaleler, 3 metreyi aşan boyu şelalelerden zıplayarak aşıyor mesela somon balığı bu engeli. Şimdi balığın tabii çözmesi gereken ilk şey, belki de en önemli şey, üreyeceği yeri bulmak. Yani kendisinin doğduğu yere gitmesi gerekiyor. İşte o akarsuya gitmesi gerekiyor. Bu da annesinin kendisini yumurtladığı yer. Karının oldukça içlerinde bir ırmağın herhangi bir kolunda dünyaya gelmiş bir somon balığı. Bu yere tekrar ulaşabilmek için nehrin her kolu ayrılışında doğru tarafa yönelmek zorunda. Yani nehri bilirsiniz, farklı farklı kolları vardır. Her seferinde doğru yönü bulup ilk başlangıç noktasına gitmesi gerekiyor. Nitekim somonlar hayatlarında sadece bir defa geçtikleri yolları şaşırmadan buluyorlar. Yani biz insan olarak herhangi bir yere gittiğimizde, işte yürüyerek, arabayla vesaire, yani onu aklımıza tutmakta dahi zorlanıyoruz.
Kesinlikle.
Somon balığı bunu gerçekleştirebiliyor.
Bir de,
ve her defasında da kendisini doğru yere götürecek nehir koluna sapıyor.
Biz şuradan diğer mahalleye gidemiyoruz. O 3000 kilometrelik bir yoldan bahsediyoruz yani burada çok.
Yani hiçbir somon yön bulma konusunda yanılmıyor. Yani hani bunu yapan 3 tane 5 tane değil.
Evet.
Hatasız. Hepsi bunu gerçekleştiriyor. Denize çıktığı akarsuyun ağzını tek bir seferde buluyor. Peki aklı ve şuuru olmayan bir canlıdan bahsediyoruz burada. Yani okyanusa bağlanan yüzlerce bağlantı arasından gideceksiniz, doğru yeri bulacaksınız. Bu belli ki Allah'ın ilhamı.
Buna benzer... Tabii, evet, buyur hocam.
Bilim adamları mesela bu konuda araştırma yapmışlar tabii. Yani nasıl oluyor da bunu buluyor diye. ABD Wisconsin Gölü Laboratuvarı'nda yapılmış bir araştırma var. Burada bir deney tankı kurulmuş. Bu slide'da mesela gösteriyor. Eğer slide'ı açabiliyorsak şu anda. Evet. Bu tankın birebir çizimini görüyoruz şu anda. Tankın sol üst tarafındaki sarı renkli bidonlarda birbirinden farklı iki koku var. Bidondaki vanalardan birisi açıldığında koku su tankına karışıyor. Balık kokulardan birisine doğru ilerlediğinde yiyecekle ödüllendiriliyor. Diğer kokuya yöneldiğinde ise hafif bir elektrik şokuyla cezalandırılıyor. Deneyde balıkların görme duyularını kullanmaları engellenmiş ve ödüllü koku haricinde 14 farklı koku da kullanılmış. Kısa bir denemeden sonra deneyi durduran bilim adamları balıkların normal hayatına bırakmış ve aradan tam 3 yıl geçip de balıklar deney tankına konduğunda balıkların ödül almalarını sağlayan kokuya doğru gittikleri görülmüş. 3 yıl sonra geçtiğinde dahi tanıyabiliyor. Yapılan araştırmalar genç somon denize doğru yaptığı ilk yolculuğu sırasında kokuları tek tek hafızasına aldığı ortaya çıkıyor. Yani tekrar o yolu bulurken kokulardan faydalanıyor. Dünya üzerindeki her akarsuyun kendine has bir kokusu var mesela. Bu da çok acayip değil mi? Evet. Allah onu vesile kılmış. Bu bileşimlerin arasındaki farklar çoğu zaman o kadar küçük ki hemen hiçbir zamanı tarafından algılanmıyor. Sadece somon onu algılayabiliyor, o koku farklılığını, koku eşiğini.
Somonda öyle bir şey var yani.
Özel sistem var. Sistem onunla donatılmış. Balık dönüş yolculuğunda hafızasındaki tüm kokuları 5 yıl aradan sonra dahi hatırlayarak doğduğu yeri buluyor. Ve böylelikle neslin devamı sağlanıyor. Çünkü o da orada üreyecek. Kendisinin doğurduğu somon da aynı yolculuğu yapacak. O da oraya gelecek, orada üreyecek. Ve Allah diledikçe bu sistem böyle devam edecek. Bu çok muazzam tabii. Yani şimdi sadece bir örnekten bahsettik burada. Hayatını, mesela üreme üzerine kurulmuş bir hayatı var.
Evet.
Ve tüm hayatı boyunca bunu başarmak üzere kodlanmış. İlhamla hareket ettiği çok belli. Allah onu yapmasını dilemiş ve o onu yapacak.
İnsan vücudunda da böyle bir yine macera diyebiliriz artık. Buna benzer bir olay gerçekleşiyor. Ondan bahsedelim isterseniz hocam. Bildiğimiz gibi yani erkek vücudundaki sperm hücresiyle anne vücudundaki dişi hücrenin birleşmesiyle değil mi, insanın ilk o yaratılma anı, oluşma anı başlamış oluyor. Tabii bunların, ya bu iki hücrenin bir araya gelmesi çok zor. Çünkü ikisi de bizim gözle göremediğimiz, elektron mikroskobuyla incelediğimiz cisimler. Çok tek hücre bunlar ve çok küçükler. Şimdi daha önce birbirlerinin yani diğer iki ayrı vücutta üretiliyor bunlar. Şimdi sperm hücresi daha önce anne vücuduna hiç gitmemiş. Orayı görmemiş. Orada nasıl bir ortamla karşılaşacak onu bilmiyor. Slaytlarımızı anlatalım. Mesela biz uzaya astronot gönderirken, değil mi, uzayda nasıl bir koşulun bizi beklediğini biliyoruz. Önceden bunun araştırması yapılıyor. Dolayısıyla buna uygun teçhizatla donanıyor astronot. İşte ona uygun kaskı oluyor. Değil mi? Kalın bir elbisesi oluyor. Hiçbir şekilde zarar görmeyecek bir şekilde donanıyor orada.
En ufak hataya yer olmaması gerekiyor.
Evet.
Bu yolculuğu başarıyla tamamlayıp başı geri gelebilsin diye.
Evet hocam, dediğin çok önemli. Yani orada ufacık bir hata, belki ufacık bir delik o elbisedeki, evet, belki bir oksijen yetersizliği hemen o astronotun hayatını kaybetmesine sebep olur.
Evet.
Şimdi adeta işte bunun gibi sperm hücresi de sanki gideceği yeri biliyormuş gibi, tabii Allah'ın yaratmasıyla oluyor bu, büyük bir donanım içinde. Bir zırh var. Yani biz sperm hücresini incelediğimizde bir zırhla karşılaşıyoruz. Peki niye bu zırh var? Bakın gördüğünüz gibi sağdaki görüntü gerçek bir görüntüdür. Elektron mikroskobuyla çekilen. Dişi hücrenin bulunduğu ortamda asitler var. Çünkü dışarıdan eğer mikrop gelirse dişi hücreye saldırmaya yönelik, o mikroplardan, o virüslerden dişi hücrenin kendisini koruyabilmesi lazım. Bunun için Allah onu asitli bir ortamda yaratıyor.
Anne rahmini koruyor.
Evet, anne rahminde bulunuyor dediğin gibi hocam. Ve sperm hücresi de o asitli ortamda zarar görmemesi için oraya gittiğinde bunun için bir zırha ihtiyacı var.
Tabii eğer öyle olmasa değil mi? Oraya gittiği an o asitli ortamda eğer zırhı olmasa hemen ölecek ve bu macera daha başlamadan şey, bitmiş olacak. Ama evet, ona uygun
evet,
zırhı var.
Zırhı var. Şimdi bu yolculuk tabii yani hemen ağzımızdan kelimeler dökülüyor ama kolay bir yolculuk değil. Bakın resimde de var. Ya bunu şöyle bir örnekle örneklendirebiliriz. Mesela bir bebeği biz, bir gökdelen düşünelim. Annesi, bir bebeğin annesi bu gökdelenin herhangi bir odasında olsun. Herhangi bir katının herhangi bir odasında.
Evet.
Diyelim 23. katın herhangi bir odasında. Şimdi biz bebeği binanın girişine bıraktığımızda bu bebek hiç deneme yanılma yapmadan, yani dur ben bir ikinci kata çıkayım, oradaki beşinci odaya gireyim, aa burada değilmiş annem deyip devam etme yapmadan, İlk girişte böyle eliyle koymuş gibi annesine ulaşabilir mi?
İmkansız.
İmkansız. Çünkü bu bebek yolda, hani yolda insan olsa bile yolda o insanı çevirip ona soru sorabilecek bir bilgi de değil. Değil mi? Konuşması yok. Bir iletişimi yok onlarla. Sperm hücresi de böyle. Sperm hücresi anne vücuduna girdiğinde, değil mi? Orada soru sorup tarif alabileceği bir ortam yok. Peki nasıl buluyor anne hücresini, sperm hücresi? Şöyle buluyor. Slide'da da gördüğümüz gibi dişi, anne vücudundaki dişi hücre, rahimde bekleyen dişi hücre bir sinyal yayıyor. Bu sinyal spermi kendisine çekiyor. Sperm bu sinyalin geldiği yöne doğru gidiyor, ilerliyor. Bir sperm mi ilerliyor? Hayır, bir sperm ilerlemiyor. Milyonlarca sperm ilerliyor. Bakın burada sağdaki görüntü yine gerçek bir görüntü. Elektron mikroskobuyla çekilmiş. Bakın düzenli bir sırada spermler ilerliyorlar. Milyonlarca sperm ilerliyor. Peki niye milyonlarca sperm ilerliyor? Çünkü ortam çok zorlu.
Evet.
Yani ortam zorlu olduğu için orada oradaki bir sperm hedefe ulaşmış olabilecek. Şimdi asit ortamına girdiğinde de sperm, yine animasyonda gördüğümüz gibi, o zırha erimeye başlıyor spermin. Zırha açılıyor bakın spermin. Anne hücresine ulaştığında etrafındaki asitli ortamda. Şimdi burada da çok büyük iman hakikatleriyle karşılaşıyoruz maşallah. Bakın spermin zırhı çözülüyor. Bunun hikmeti ne? Çünkü içerideki o taşıdığı ana çekirdeği hücrenin içine bırakabilmesi lazım.
Evet.
Bunun için de zırhın çözülebilmesi lazım. Bakın burada çok hassas bir oran var. Şimdi zırhın dolayısıyla ne çok kalın olması lazım ne de çok ince olması lazım. Zırh çok ince olsa, değil mi? O ortama girer girmez hasar görecek ve sperm dağılacak. Yaşamını yitirecek. Çok kalın olsa, yani o asitli ortama girdiğinde o asit onun zırhını eritemezse tam anlamıyla, içeri girdiğinde hücrenin içinde o zırhtan kurtulabileceği bir yapı yok.
Tabii vardığında hala zırhı olmuş olacak.
Evet.
Hani anne hücresine.
Evet, slide'da da gördüğümüz gibi bu alttaki resimler yine elektron mikroskobuyla çekilmiş spermin zırhının çözülme resimleri. Gittikçe dikkat ederseniz o kırmızı katman gittikçe açılıyor, açılıyor, açılıyor ve en son zırhsız kalıyor sperm.
Tam evet. Gerektiği zamanda çözülüyor değil mi zırh?
Tam gerektiği zamanda.
Ne erken ne geç.
Ve burada çok önemli bir zamanlama var. Bakın sperm hücresi dişi hücreye girmeden önce zırhını da deliyor önündeki enzimlerle beraber. Yani hücrenin zarını deliyor daha doğrusu. Kendisini içeri sokuyor baş kısmını.
Evet.
Şimdi kuyruğu var ama bir spermin. O kuyruk çok seri hareket eden bir kuyruk. Çünkü o ana kadar oraya gelmesine vesile olan o kuyruk zaten.
Evet.
O motor gibi çalışan kuyruğu olduğu için onun vesilesiyle Allah o kuyruğu vesile ederek spermi oradan oraya taşıtıyor. Ve geldiğinde artık içeri girerken o kuyruğa ihtiyacı yok spermin.
Evet.
İhtiyaç değil aslında bu. Yani bu bir lüks olmaktan çıkıyor. Zarar verecek bir şey dönüyor içeride. Hücrenin içinde. Tabii ne olmasaydı zarar verirdi? Sperm içeri girerken onu atmasaydı zarar verirdi.
Evet.
Biz bunu neye benzetiyoruz? Uzaya gönderdiğimiz, değil mi, roketlerde yakıt tankı bırakılıyor uzaya çıkıldıktan sonra roketlerin. Çünkü artık orada ihtiyacı kalmamış oluyor. Buna benzetiyoruz ama bu spermin tabii bunu yapmasaydı eğer, Allah'ın dilemesine kuyruğunu bırakmasaydı, içeride o kuyruğun hareketiyle o dişi hücrenin içindeki bütün o hassas DNA, değil mi, kromozomlar hepsi dağılırdı.
Evet. Gerçekten de söylediğin gibi eğer mesela bunu o dediğin uzay araçlarında bu yakıt tanklarının ne zaman, nerede bırakılacağını bilen bilim adamları var. Bunu hesaplayan bilim adamları, değil mi? Mühendisler var.
Evet.
Tam oraya girdiğinde bırakacağı zamanı. Oysa sperm hücresi daha ortada beyin yok. Kim karar veriyor buna? Daha evet. Oluşmamış, canlı oluşmamış yani. Sperm hücresi mi karar veriyor? Tam zamanında, tam gerektiği zamanda o yumurta hücresini de, yok etmeyecek şekilde kuyruğunu bırakması gerektiğini.
Evet.
Bu zaten tek başına
evet, büyük maşallah. Yani. Karar verecek bir mekanizma yok ki hocam evet. Dediğin gibi.
Evet.
Değil mi? Neden oluşuyor? Organellerden oluşuyor. Orada bir karar verici mekanizma yok.
Evet.
O neden oluşuyor? Atomdan oluşuyor.
Evet.
Yani orada hiçbir şekilde bir karar verecek bir şuur yok.
Tabii bu iki hücre zaten insanı oluşturmak için, o insanın yani beyni, kulağı, gözü oluşturmak için daha olayın çok başındalar yani. Karar mekanizması nasıl
evet. Olabilir zaten? Şimdi biraz önce milyonlarca spermin gittiğinden bahsettik anne hücresine ama sadece bunlardan birisi giriyor. Peki nasıl oluyor bu? Ya da neden sadece birisi giriyor? Yani birçok sperm hücresi girse ne olurdu? Kromozom sayısı çok artacağı için o birleşmede insan oluşamayacaktı. Eğer birden çok sperm girseydi. Ama bir sperm giriyor ve diğer spermler de yolda. Yani o sperm girdiğinde diğer spermler de yolda. Onların girmesini ne engelliyor? Bakın burada çok mucizevi bir şey oluyor maşallah. Sperm hücresi dişi hücreye girdikten sonra dişi hücre elektrik yükünü değiştiriyor. Daha önce artı eksi olarak birbirlerini çekiyordu sperm hücresiyle dişi hücre. Aynı değerde olunca, artı artı olunca birbirlerini artık itmeye başlıyorlar. Evet. Diğer sperm hücreleri birbirini itmiş oluyor.
Evet. Eğer çok oraya birkaç, dediğin gibi birkaç girmiş olsaydı, hilkat garibesi o canlılar ortaya çıkardı.
Evet.
Yani normal 46 kromozomlu bir insan değil, 23-23 birleşip. Belki yani 69 kromozomlu garip bir varlık oluşacaktı. Evet. Ama tam zamanda, tam gerektiği zamanda diğer sperm hücrelerini kendinden uzaklaştıracak, elektrik yükünü değiştirerek gerçekten mucizevi bir şeye karar veriyor.
Maşallah.
Tabii buna o karar vermiyor. Bu Yüce Rabbimizin takdiri
Allah,
inşallah.
Evet. Kur'an ayetinde bir damla su olarak belirtiyor. Şöyle dikkat çekilmiş. Kovmuş şeytan şerrine Allah'a sığınırım. Kıyamet suresi 37. ayette. Kendisi akıtılan birinden bir damla su değil miydi? Şeklinde buyuruyor Allah. Bir başka ayette Mü'min suresi 67. Odur ki sizi topraktan, sonra bir damla sudan, sonra bir alaktan embriyo yarattı. Sonra sizi bir bebek olarak çıkarmakta, sonra güçlü erginlik çağına erişmeniz, sonra da yaşlanmanız için size belli bir ömür vermektedir. Sizden kiminin daha önce hayatına son verilmektedir? Adı konulmuş bir ecele erişmeniz ve belki aklınızı kullanmanız için Allah sizi böyle yaşatır. Allah ayetlerinde hem yaratılışa dikkat çekiyor hem de insanın dünyadaki amacına, değil mi? Evet. Rabbini tanıması, yüceltmesi ve nasıl yaşaması gerektiğine de ayetlerde çok açık şekilde Allah dikkat çekiyor inşallah.
Evet. Şimdi biz bu sperm hücresinden bahsettik. Değil mi? Diş hücreleri birleştikten sonra şimdi mucizeler devam ediyor. Mucizeler gerçekleşmeye devam ediyor. Allah'ın yarattığını her incelediğimizde, her aşamasını incelediğimizde görüyoruz inşallah. Bu aşamalardan biraz örnek verelim. Mesela tek hücre birleşti şimdi bu hücre. Spermle diş hücre birleşti. Bu hücre hemen hızlı bir şekilde bölünmeye başlıyor. 2, 4, 8, 16, 32 olarak bölünmeye başlıyor. Şimdi başta tek hücreden bölündüğü için diğer hücreler, tek bir hücreden bölünmeye başladığı için ne olmuş oluyor? Tüm hücreler birbirinin aynısı.
Evet.
Ama şimdi bizim slide'da da gördüğümüz gibi vücudumuzda farklı yerlerde farklı hücreler var. Mesela gözümüzün önünde saydam hücre var. Başka vücudumuzda hiçbir yerde yok. Saydam hücre. Değil mi? Tırnaklarımızdaki hücreler farklı. Saçımızdakiler farklı. Kemik ve dişlerimizdekiler de farklı. Peki bu farklı hücreler başta ne dedik? Bütün hücreler birbirinin aynısı. Nasıl daha sonra farklılaşıyor? İşte embriyonun 6. gününde bazı hücreler farklı yerlere kayarak, farklı yerlere ilerleyerek farklılaşmaya başlıyorlar. Saçımızı oluşturacak hücreler, değil mi? Kafamıza yöneliyorlar orada. Ya da sinir hücresi olacak hücreler beyin bölgemize yöneliyorlar. Orada gruplaşmaya başlıyorlar. Bakın damarları oluşturacak hücreler bir damar çiziyorlar. Şimdi ama bunların hiçbir bilgisi yok. Yani biz gözü olmayan, kulağı olmayan hücrelerden bahsediyoruz.
Kimden emir almış bunlar da böyle bir şeye karar verip böyle bir şey oluşuma gidiyorlar?
Bir de müthiş bir koordinasyon gerektirir. Bu senin anlattığın değil mi?
Evet.
Yani bir planlayıcı olması gerekir ve onları yönlendirmesi gerekir. Yani belli bir grubu şu adette hücre bu alana gidecek. Bu adette hücre bu alana gidecek ve bunu oluşturacak.
Bir de fazla üretim olmaması gerekiyor. Eksik üretim olmaması gerekiyor. Tam olması gereken üretim. Mesela damar hücre söylediğin gibi insanın damar ağı 100 bin kilometre. En ufak çatlağı pürüzü yok. 100 bin kilometre ne demek biliyor musunuz? 100 bin kilometre dünyanın çevresi 40 bin kilometre. Bir kere dönüyor, bir daha dönüyor, bir de yarım dönüyor dünyanın çevresini. Yani her insan şu anda kendinize baktığınızda her insan bu kadar bir damar ağına sahip. Evet, daha sonra maşallah. Bir kısım hücreler de yani kasılıp gevşemeye başlıyor. O kasılıp gevşeyen hücreler de neyi oluşturuyor biliyor musunuz? Kalbi oluşturuyor. Sonra da bu iki damar ağıyla, bu damarı oluşturan hücrelerle kalp diyor ki karar veriyorlar. Ya kardeşim biz birleşelim. Böylece bir pompa sistemi oluşalım. Neden? Çünkü ileride diğer hücreler kanı oluşturacak. İçimizde bunu çevireceğiz. Şimdi şöyle düşünmek lazım. Normal hani yolda gidiyoruz. Bir çim alana geldiğimizde, bir çiftliğe veya bir parka gördüğümüzde orada bir sulama sistemi oluyor değil mi? Yani o sulama sisteminde bir motor var. Motorun bir yakıtı var. İşte bir boru sistemi var. Evet. Ben desem ki size, kardeşim bak bu tesadüfen yıllar içinde, milyonlarca yılda bunu oluşturdu desem. Bunu kimse yapmadı. Kendi kendine oldu desem. İnanır mısınız böyle bir şeye? Dersiniz ki yani dalga mı geçiyorsun ya, kafayı yedin herhalde filan dersiniz. Ama 100 bin kilometrelik ve inanılmaz bir pompa sistemi. Hiçbir yerden enerji almıyor, şey yapmıyor. Ve bizim içimizde tek damla su damlası, o tek hücre böyle bir muhteşem bir yapı ortaya çıkarıyor. Bu zaten tek başına mucize yani.
Bir de hücrelerin intihar etmesi konusu var değil mi? O da çok şaşırtıcı.
Evet.
Yani şu elimizin oluşmasında mesela parmak aralarımızdaki hücrelerin intihar etmesiyle parmaklarımız oluşuyor.
Evet.
Yani bu nasıl bir mekanizmadır ki bir takım hücreler hadi biz topluca intihar edelim ve burada bir boşluk oluşturalım desinler değil mi? Şu anda da görülüyor hakikaten.
Kendilerini yok ediyorlar hücreler.
Hani güçlü olan ayakta kalırdı. Hani fedakarlık yoktu güçlü. Hani evrim teorisinin söylediği neydi? Güçlü olan ayakta kalır. Yani eğer biz böyle palet yani şey yapsaydık elimizi bu şekilde kullanamayacaktık. Ama buradaki hücrelerin intihar edip diğer hücrelerin yani, de onları yemesi ve böylece bizim kullanışlı bir elimizin oluşması. Bu hücrelere kim emir veriyor? Yani intihar etmeleri emrini kim vermiş?
Evet.
Kendi kendilerine mi karar alıyorlar böyle bir şey? Böyle bir şey mümkün değil. Bugün Cenin'le ilgili bir bilim adamının açıklaması vardı biraz önce.
Sen evet, onu söyleyecektin herhalde. Açalım onu. Evet. Biraz önce Kartal Hocam söyledi. Değil mi? Ne kadar bir mükemmel bir organizasyon, koordinasyon dedi. Şimdi evrimci bilim adamı Richard Dawkins de bunun farkına varmış ve şöyle söylüyor. Cenin'in gelişiminde de genler o kadar karmaşık ve birbiriyle kenetlenmiş, birbiriyle kilitlenmiş bir ilişkiler ağıyla denetleniyor ki buna değinmememiz daha doğru olacak.
Bundan kaçıyor.
Evet.
Bakın ama orada söylediği şeyde bir itiraf var. Bir ilişkiler ağıyla denetleniyor ki diyor. Kardeşim bir denetlenen bir şey varsa değil mi? Denetleyen de biri var. Bu denetleyen de bunu yaratan, yoktan yaratan, bu mucizevi kendi kendine olamayacağını. Bu da Yüce Rabbimiz Allah. Bunun ismini söyleyeceksin. Ama onu söylemiyor.
Evet.
Değinmeyelim diye geçiştirelim diyor.
Evet.
İşlerine gelmeyince biliyorsunuz hemen kıvırmaya başlıyorlar bilimci bilim adamları.
Yani insanın yaratılışında tek konu ilk yaratılış anı değil ki. İnsanın hayatı boyunca devam eden bir koordinasyon.
Evet.
Değil mi? Bir mekanizmanın sürekliliği söz konusu. Yani bu işte en basitinden kalp zaten atmadığında ölüyorsunuz yani. Ama eceliniz ne zamansa o zamana kadar Allah'ın dilemesiyle kalbiniz atıyor. Ve siz bununla ilgili herhangi bir tasarrufa sahip değilsiniz.
Evet.
Herhangi bir organınızla ilgili herhangi bir... Evet şu an ekranda da görülüyor kalbin atışı.
Bir hücreler, bir takım hücreler karar
i̇lk
veriyorlar.
Hücreler.
Evet.
Bunlar söylediğim ilk gibi. Atıma başlayan hücreler maşallah.
O birden kasılıp gevşeye başlıyor. Diğer hücrelerin hiçbiri atmıyor. Mesela bir kısım hücrelerde hani böyle oluyor, bir kısım hücreler diş hücresi oluyor, değil mi?
Evet.
Ve üst üste geliyor, tam kapanıyor. Mesela doktora gidenler, dolgu yaptıranlar bilirler. Adam diş doktoru mesela dolgu yapar, sonra onu ayarlamak için yüzlerce kere
ısırtı
bir şeyi alır, tekrar tıraşlar onu. Ama Allah yaratıyor ve en ufak bir şey yok, tam birbirine kapanıyor. Ve birbirinin aynı olan hücreler buna nasıl karar vermiş de böyle mükemmel bir sistem ortaya çıkarmış? Belli ki bunu değil mi? Denetleyen, bunu yaratan, denetleyen.
Evet. Yani siz bir sistem kurduğunuzda hani insan zekasıyla işte kurulmuş, insanların bir araya gelip oluşturduğu herhangi bir sistem denetlenmediğinde, kendi haline bırakıldığında mutlaka bozulacaktır.
Kesinlikle. Evet.
Parçaları ayrılacaktır. Sürekli bir denetim gerektirir, sürekli bir kontrol gerektirir. İnsan vücudu da böyledir. Yani muhteşem bir kontrol mekanizması vardır. Her an, her ayar yeniden denetlenir, yeniden düzenlenir ve insan yaşamına bu şekilde devam edebilir. Bu denetim olmadığı anda insanın yaşamı da sona erecektir zaten. Allah da ayetlerinde buna dikkat çekmekte. Allah her an yarattığına, değil mi? Her şeyi kontrol altında tuttuğunu insanlara bildirmektedir yani.
Evet. Şu an slaytımızda görüyoruz. Değil mi? Allah maşallah ne kadar güzel yaratıyor. Bakın gözün değil mi? Yaratılması anne karnında. Bakın yüzümüzün, kafamızın yaratılması anne karnında. Allah kusursuz var eden,
şu şekilde mükemmel bir şekilde geliyor.
Evet. Yani ve bunlar o kadar kompleks organlar ki bu şekilde değil mi Allah'ın yaratması mucize. Evet. Yani üstün bir güç tarafından yaratıldı, Allah tarafından yaratıldı çok açık. İnşallah. Bunu samimi olarak bakan her insan görür. İnşallah. İnşallah. Allah Vakıa suresinin 57. ayetinde şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sınırım. Sizi biz yarattık yine de tasdik etmeyecek misiniz?
İnşallah. Bir başka ayette de şöyle buyuruyor Allah. Secde suresi 9. ayet. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sınırım. Sonra onu düzeltip bir biçime soktu. Ve ona ruhundan üfledi. Sizin içinde kulak, gözler ve gönüller var etti. Ne az şükrediyorsunuz. Gerçekten de insanın düzgün bir hal alması, estetik bir görünüm alması tamamen Allah'ın dilemesiyledir. Yani en ufak bir değişiklik olsa değil mi? İnsan yüzünde estetiği bozar. Ama Allah son derece düzgün, sağlıklı şekilde insanları yaratıyor. Ve buna karşılık insanın yapması gereken şükredici olmaktır. Evet. Değil mi? Allah'ı yüceltmektir.
Tasdik etmektir. Değil mi? İnşallah. Yine de tasdik etmeyeceksiniz evet. Diyor. Tasdik etme. Evet tasdik ediyoruz. Biz bunu bu yaratılışı gördük ve tasdik ediyoruz. Yani çok net bir şekilde zaten kanıtlıyor.
Evet. Ve Allah'ın da bildirdiği şekilde biz Allah'ın ruhunu taşıyoruz. Zaten ruhumuz olmasa insan bir anlam kazanmıyor. İnsan et, kemik, yağ, sinir bunlardan ibaret. Yalnızca ruhuyla bir anlam kazanıyor. Ve ruhuyla her şeyi algılayabiliyor. Allah'ın algılattığı kadar.
Evet. Allah İnsan suresinin 2. ayetinde şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sınırım. Şüphesiz biz insanı karmaşık olan bir damla sudan yarattık. Onu deniyoruz. Bundan dolayı onu işiten ve gören yaptık. Bakın bir Kur'an mucizesi. Allah karmaşık olan bir damla sudan şeklinde buyuruyor. Değil mi? Kur'an'ın indirildiği dönemde sperm hücreleri bilinmiyordu. Yani sperm hücrelerinin yapısı bilinmiyordu. Ne kadar değil mi? Seri hareket eden, mükemmel bir dizayna sahip o kuyruğu, başındaki zırhı, içindeki o çekirdeğindeki taşıdığı bilgi, DNA, kromozomlar. Bunlar bilinmiyordu Kur'an indirildiği dönemde. Bunlar yeni, değil mi? 100 evet. yıl önce bulunmuş, 100 yıl içinde bulunmuş. Elektron mikroskobuyla bulunmuş evet, bilimsel evet. gerçekler.
1950'de bulundu DNA'nın keşfi. Francis Crick 1950 evet. yılında buldu. Çok yeni yani. Bundan 60 sene önce.
Evet. Mü'mine suresinin 14. ayeti. Şeytandan Allah'a sınırım. Sonra o su damlasını bir alak, hücre topluluğu olarak yarattık. Ardından o alağı bir çiğnem et parçası olarak yarattık. Daha sonra o çiğnem et parçasını kemik olarak yarattık. Böylece kemiklere de et giydirdik. Sonra bir başka yaratışla onu inşa ettik. Yaratıcıların en güzeli olan Allah ne yücedir. Bir Kur'an mucizesi. Bakın Keith Moore isimli bir bilim adamı şöyle söylüyor. 6. haftada kıkırdaklaşmanın devamı olarak ilk kemikleşme köprücük kemiğinde ortaya çıkar. 7. hafta sonunda uzun kemiklerde de kemikleşme başlamıştır. Kemikler oluşmaya devam ederken kas hücreleri kemiği çevreleyen dokudan seçilerek kas kitlesini meydana getirirler. Kas dokusu bu şekilde kemiğin etrafında ön ve arka kas gruplarına ayrışır. Bakın bu yeni bulunmuş bir bilimsel gerçek. Evet. Değil mi? Kemiklerin oluşması, kemiklerin ilk önce yaratıldığı, daha sonra kemiklere kas giydirildi. Allah bundan 1400 yıl önce bize Kur'an'ı bildiriyor bir Kur'an mucizesi olarak. İnşallah. Zümer suresinin 6. ayeti, şeytandan Allah'a sınırım. Sizi annelerinizin karınlarında üç karanlık içinde bir yaratılıştan sonra bir başka yaratılışa dönüştürüp yaratmaktadır. Burada da yine bilimsel gelişmelerle yeni bulunmuş bir gerçek. Rahimdeki hayatın üç evreden oluşması. Birinci evre pre-embriyonik evre. İlk 2,5 hafta. İkinci evre embriyonik evre. 8. haftanın sonu ve 3 fetal evre doğuma kadar ki bölüm.
Gerçekten de bu nasıl bilinebilir ki yani? Daha günümüz teknolojisiyle bulunabilir.
Hiçbir şekilde incelenemiyor ki.
Evet.
Değil mi? Yani evet. oradan dışarıdan anlayabiliyorsun bir değil mi bayanın hamile olduğunu. Hiçbir şekilde içindeki ne olayları olduğunu içinden bilmek mümkün değil evet. tahmin etmek. Allah Kıyamet Suresi'nin 4 ve 5. ayetinde şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sınırım. İnsan onun kemiklerini bizim kesin olarak bir araya getirmeyeceğimizi mi sanıyor? Evet, onun parmak uçlarını dahi derleyip yeniden düzene koymaya güç yetirendiriz. Allah bu ayetinde parmak uçlarına dikkat çekiyor. Biz yine yeni bilimsel gelişmelerle öğrendik bunu. Tüm insanların parmak izleri birbirinden farklı.
Tabii.
Yaşamış insanların farklı, Allah'ın izniyle yaşayacak evet. insanların da herkesin birbirinden farklı parmak izi. Bakın tek yumurta ikizlerinin bile evet. her şey bir aynı olmasına rağmen parmak izleri farklı.
Daha ne zaman bulundu? Bir 100 sene önce bulundu. Scotland Yard İngiliz polis teşkilatı bulmuştu.
Evet.
Allah'ın sonsuz yaratma gücünün delillerinden bir tanesi evet. değil mi?
Süremizin sonuna geldik hocam. İnşallah. Bizi yarın 22'den itibaren A9 TV, Kahramanmaraş Aksu TV, Kaçkar TV, Mavi Karadeniz Radyo, Pop Radyo Ankara ve Harun Yahya TV'den takip edebilirsiniz. Hayırlı akşamlar.